Ayrım 11.
Şimdi bu ipuçlarına dayanarak soruyu çözebiliriz. Yukarıda her tabii obje, her birey bir form, madde birleşimidir dedik. O halde nasıl oluyor da bazı birleşimler bizde bir hoşlanma yaratmıyor da onlar bir mimetik obje, bir sanat eseri haline gelince hoşumuza gidebiliyor? Bunu Aristoteles'e göre şöyle açıklamak istiyoruz. Genel olarak tabiatta rastladığımız her obje hoşumuza gitmez. Çünkü tabii nesnelerde bu form-madde ilişkisi her zaman yetkin olarak meydana gelmez. Yani form-maddeye en iyi bir şekilde biçim vermiş olmaz. Bunu daha idealist bir deyişle söylersek, idea maddede bütün yetkinliğiyle görünüşe çıkmaz. Bu gibi bireyler, yani bireşimler, bizde bir hoşlanma uyandırmazlar. Yetkin bir ilişkide ise form-madde bir uygunluk içinde bulunur. Böyle bir obje, böyle bir bileşim sınırlıdır. Böyle bir ilişki de düzenlidir. Bu düzen bütünü meydana getiren parçaların uygun bir birleşmesinden doğar. Ve bu bütün parçalardan birinin yerinin değiştirilmesi veya çıkarılması halinde bütünün ortadan kalkacağı, parçalanacağı bir birlik içine konmalıdır. Ancak böyle bir ilişki bizde bir hoşlanma uyandırabilir. Böyle bir objeye, böyle bir bireşime güzel deriz. Çünkü güzel büyüklük ve düzendir. Güzellik, düzen, sınırlılık ve proporsiyondur. Oysa yetkin olmayan bir ilişkide etios hile, madde form uygunluğu gerçekleşmediğine göre onun düzenden, proporsiyondan yoksun olması gerekir. Ve bundan ötürü de hoşlanma duygusu uyandırmaz. O halde böyle bir obje, bir mimesis objesi olursa acaba durum ne olur? Aristoteles buna yukarıda şöyle cevap vermişti. Şair, biz buna sanatçı da diyebiliriz, burada bir portre ressamı gibi davranmalı. Yani yöneldiği objeyi aslında olduğundan daha güzel resmetmeli, idealize etmelidir. Buradan haklı olarak mimesis etkinliğinin idealize edici bir akt olduğu çıkarılabilir. Objenin idealize edilmesi, aslında olduğundan daha güzel resmedilmesi ne demektir? Aristoteles felsefesine göre bu, objeyi etios hile, form-madde uygunluğu içine koymak, yani onu uyumlu bir ilişki, bir bileşim haline getirmek demektir. O halde realitede, tabiatta böyle yetkin bir bileşimden yoksun olan objeler, mimetik etkinliğin onları idealize etmesi, etios hilelerine uygun bir ilişki haline getirmesiyle onlardan hoşlanır ve onları güzel buluruz. İşte Aristoteles'ten beklediğimiz tavır ve temellendirme böyle bir tavır ve temellendirme olmalıydı. Çünkü onun yukarıdaki sözlerinde objektifleşen düşüncelerin Aristoteles'i böyle bir sonuca ve temellendirmeye götürmesi beklenirdi. Ne var ki Aristoteles'te böyle bir tavrın kendisini değil, ancak böyle bir temellendirmenin tohumlarını bulmak mümkündür. Aristoteles genel bir sanat felsefesi planı üzerinde düşünmüş olsaydı, öyle sanıyoruz ki tohum halindeki bu düşünceler bu yukarıdaki yorum yönünde gelişeceklerdi. Aristoteles'in böyle bir işe girişmemiş olması sanat felsefesi ve estetik için büyük bir bahtsızlık olmuştur. D. Katarsis. Aristoteles'in sanat felsefesi şüphesiz yalnız mimesis kavramına dayanıp belirlenemez. Mimesis bir başka estetik moral etkinlikle tamamlanmalıdır. Çünkü mimesis sanatçının sahip olduğu ve gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Ama her sanat olayı zorunlu olarak iki yanlıdır. Sanatçı etkinliğine eğer mimetik objeyi, sanat eserini kavrayan sujede meydana gelen bir etkinlik katılırsa, sanat olayı bütünüyle meydana gelir. Buna göre de bir sanatçı etkinliği olan mimesisi, sujede meydana gelen bir başka etkinlik tamamlamalıdır. Aristoteles sanatçının mimetik etkinliğinin karşısına sanat eserini seyreden, sanat eserini algılayan, ondan haz duyan, sujede meydana gelen bir başka etkinlik koyar. Bu etkinliğe Aristoteles katarsis der. Katarsis temizlenme, arınma demektir. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir. Sanatçının mimetik etkinliği, sujede meydana gelen katarsis ile tamamlanmalıdır. Aristoteles katarsis deyimini yalnız tragedi için kullanmıyor, onu müzik için de kullanıyor. Bazı kimseler mistik melodileri dinledikleri zaman tam bir kurtuluş hissi duyarlar, dini bir heyecana kapılırlar, ruhları dinlenir ve temizlenirler. Acımak, korkmak gibi teessüri mahiyette olan duyguların çok tesiri altında kalanlar da buna benzer şeyler duyarlar. Herkes derece derece belirli duyguların derinden tesiri altında kalır. Hepsi de şu veya bu şekilde melodilerin tesiri altında ruhunu boşaltır, temizler, katarsis ve rahatlar. Temizleme veren melodiler de bütün insanlara saf bir zevk verir. O halde temizlenme, arınma yalnız tragedya sanatının doğurduğu bir etki değil, aynı zamanda müzik de böyle bir etki doğurabilir. Bu yönde Aristoteles şöyle devam ediyor. Bazı filozofların melodileri her birine karşılık bir harmoni olmak üzere ahlak, hareket ve heyecan ifade edici melodiler olarak ayırmalarını kabul ediyoruz. Fakat daha ileri giderek biz müziğin bir değil birçok faydaları bakımından incelenmesine, yani eğitim, ruhu temizleme, bununla ne anladığımızı şimdi açıklamıyoruz. Fakat şiirin incelenmesine geldiğimiz zaman bu konuyu daha esaslı bir şekilde ele alacağız ve fikir zevki, dinlenme, eğlenme bakımlarından incelenmesine taraftarız. Katarsis şu halde müziğin de zorunlu olarak yarattığı bir moral süreçtir. Yukarıdaki sözlerde görüldüğü gibi Aristoteles Poetika'da bu katarsisi temelli bir şekilde ele alacağını vaat ediyor. Ama bu vaadini gerçekleştirmiyor. Eğer Aristoteles genel bir poetika yazmış olsaydı onun katarsisi de mimesis gibi ayrıntılı olarak ele alması beklenirdi. Çünkü katarsis mimesisten ayrılmaz. Onlar birlikte ve bir bağlılık içinde sanat olayının birliğini, bütünlüğünü meydana getirirler. Öyle ki onların bu bağlılığını bir kaosal nedensellik bağlılık olarak da düşünebiliriz. Bu nedensellik bağı içinde mimesis neden, katarsiste etki olarak düşünülebilir. Aristoteles'in yalnız tragedya ve müzik için bir erek olarak gösterdiği katarsisi, bütün sanatlar için varılması gerekli bir erek olarak anlayabiliriz. Çünkü resim de, lirik şiir de aynı etkiyi pekala meydana getirebilir. Burada asıl önemli olan Aristoteles'in sanatların ereğini bir moral erek olarak belirlemesidir. Sanat, estetik bir hoşlanma için değil ama moral bir değer için belirlenir. Bu moral değer katarsis sürecinde objektifleşir. Sanatın görevi insanda estetik haz uyandırmak değil, etik bir haz doğurmaktır. Bu etik haz ruhumuzun arınması, boşalmasıyla meydana gelir. Görülüyor ki Aristoteles henüz sanat etkinliğini ahlaki etkinlikten ayırt edebilecek bir yetkinlikte değildir. Ne var ki burada sanatın etik karşısında bir bağımsızlığı olmadığı gibi onun etik karşısındaki durumu bir bakıma bir uşak durumudur. Yani ahlak estetiğe tamamen hakimdir. Sanat dünyası etos çerçevesi içinde düşünülebilir. Sanatçının görevi de bu etosa katarsis etkisi meydana getirmekle hizmet etmektir. Henüz Aristoteles'te sanatın etik karşısında bir bağımsızlığı olmadığını, katarsisi bir etik erek olarak sanatın önüne koyması olayı açık bir şekilde gösterir. Tragedya teorisi. Katarsisi özellikle tragedyanın önüne büyük bir etik erek olarak koyunca buradan Aristoteles'in tragedyayı en üstün bir sanat olarak değerlendirdiği sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Gerçekten de sanatlar arasında, hiç olmazsa edebiyat sanatları arasında en üstün yeri tragedya sanatı alır. Bu bakımdan Aristoteles Poetikası'nda seçkin bir yer tutan bu sanatı kısaca ele almak istiyoruz. O halde tragedya nedir? Yukarıda Aristoteles'ten verdiğimiz bir parçayı burada aynen tekrarlayarak bu sorunun cevabını vermek istiyoruz. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir. Tragedya arındırıcı, katartik bir sanat olarak düşünülüyor. Böyle bir belirlemede tragedyanın iki yönden ele alındığı görülüyor. Birinci yön, tragedyanın bir psikolojik anlamının olduğudur. Çünkü tragedyanın ilk gereği ruhumuzda korku ve acıma duyguları uyandırmaktır. Korku ve acıma tamamen psikolojik hallerdir. Bu duygular şüphesiz tragedyanın ve trajik şeyin özünü ve kendini değil, onun etkisini gösterir. Tragedya nedir sorusuna Aristoteles şu halde onun etkilerini göstermekle cevap veriyor ve bununla da trajik olanın neliğinden uzaklaşmış oluyor. Bu noktada Maurice Geiger Aristoteles'in bu tanımını yererken tamamen haklıdır. Örneğin trajik olanın neden ibaret olduğu bilinmek istensin. Eğer Aristoteles ile birlikte Aristoteles'ten yalnız psikolojik belirlemeler alınıp da objektif belirlemeler gözden kaçırılırsa, trajik olan korku ve acıma ve dolayısıyla da tutkulardan bir temizleme yaratır demekle trajik olanın özü nedir sorusuna cevap verilmiş olunur mu? Böylece şimşek nedir sorusuna şimşek birinin yanına düşerse korku ve dehşet yaratır diye cevap vermeye benzemez mi? Şüphesiz bu bakımdan Geiger haklıdır. Çünkü Aristoteles trajik olanı yani bir tragedyayı bir tragedya yapan şeyi ilk planda ele alacağı yerde onu yaptığı psikolojik etkiyle tanımlamaya çalışıyor. Ancak sonra Aristoteles onun objektif niteliklerini de ele alır. Ama unutmamak gerekir ki korku ve acıma duyguları meydana getirme tragedyanın son ereği değil bir vasıta ereğidir. Çünkü tragedyanın asıl ereği bu psikolojik etki değil, tersine onlar aracıyla arınmaya, katarsise varabilmektir. Katarsis nedir? Katarsis olarak o yukarıda göstermeye çalışmış olduğumuz gibi tamamen etik bir kavramdır. Etos ile ilgilidir. Buradan tragedyanın özünün etik olduğu ortaya çıkar. O halde tragedya katartik bir sanat olarak ahlaki bir sanattır. Ama bu belirleme de yine ereği bakımından yapılan bir belirlemedir. Yine aynı şekilde psikolojik belirleme gibi estetik dışı bir belirlemedir. Bu psikolojik ve etik belirlemeyi yalnız tragedyanın etkisi yönünden değil, aynı zamanda genel olarak şiir sanatının bir temel motifi olarak da Aristoteles ele alır. Şiir sanatı şairlerin karakterlerine uygun olarak iki yönelge alır. Çünkü ağırbaşlı ve soylu karakterli şairler ahlakça iyi ve soylu kişilerin iyi ve soylu hareketlerini taklit ederler. Hafif meşref karakterli şairler ise bayağı tabiattaki insanların hareketini taklit ederler. Birinciler bunu ilkin himoslar ve övgü şiirleriyle yaptıkları halde ikinciler alaylı şiirler yazmakla yapmışlardır. Sonra bu ağırbaşlı ve soylu eylemleri şairlerin taklit etmelerinden tragedya sanatı doğar. O halde tragedyanın hem doğrucu motifi psikolojik ve etiktir. Çünkü o soylu ve ağırbaşlı şairlerin soylu ve ağırbaşlı karakterleri taklidinden doğar. Hem de amacı ve ereği yukarıda işaret edildiği gibi psikolojik ve etiktir. Tragedyanın böyle salt etik ve psikolojik olarak belirlenmesi gerçi tragedyanın ne olduğunu bize bildirmiyor ama hemen şunu eklememiz gerekir ki bu etik karakter tragedyanın özüne giren bir çizgidir. Aristoteles'e gerçi bu psikolojik etik tanımıyla tragedyanın varlığını tümüyle ortaya koyamıyorsa da bununla onun bir temel karakter özelliğini dile getirmiş oluyor. Tragedyada moral etki son derece yükselir. Bunun için modern çağda tragedya üzerinde düşünen düşünürler, onun ortaya koyduğu estetik etkinin, estetik hazın güzelden duyulan bir haz olmayıp, yüce karşısında duyulan bir etki ve haz olduğunu tespit ederler. Tragedya güzelden daha çok yüce ile ilgilidir. Yücenin uyandırdığı hazda etik özellik daha ağır basar. Aristoteles iç bakımdan tragedyayı etik olarak belirledikten sonra onun objektif niteliklerine geçer. O halde tragedya ahlaki bakımdan ağırbaşlı, başı ve sonu belli olan, belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir. Sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır. İçine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır. hareket eden kişiler tarafından temsil edilir. Bu bakımdan salt bir hikaye değildir. Tragedya o halde eylemle ilgilidir. Bu eylem belli nitelikleri olan bir eylem olup bu nitelikler hem içe hem de dışa aittir. Soylu ve ağırbaşlı moral oluşu onun bir iç özelliğidir ve onu hafif meşrep eylemlerden ayırır. Dışa ait özelliklere gelince, bu eylemin bir başının bir sonun olması gibi belli bir uzunluğunun da olmasının gerekmesidir. Ve bu dış özellikler arasında en önemlisi tragedyanın eyleme dayanmasıdır. Bunun için bazıları bu gibi eserlerin drama olarak adlandırılmasını isterler. Çünkü bu gibi eserler eylem halinde bulunan kişileri taklit ederler. Bu bakımdan onun konusu salt bir hikaye değildir. Eğer mitos, hikaye olsaydı, epos ile olan temel ayrılığı ortadan kalkardı. Tragedyanın belirleyicisi, onun eyleme dayanması ve eylem halindeki kişiler tarafından temsil edilmesidir. Buradan kendiliğinden şöyle bir soru doğar. Komedyada eyleme dayandığına ve eylem halindeki kişiler tarafından oynandığına göre, tragedya ile olan ayrılığı nerede bulunur? Bunlar arasındaki ayrılık yine taklit ettikleri eylemin ahlaki motiflerinde ortaya çıkar. Komedya daha önce de söylendiği gibi ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir. Bununla birlikte komedya her kötü olan şeyi de taklit etmez. Tersine gülünç olanı taklit eder ve bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü gülünç olanın özü soylu olmayışa dayanır. Ama bu kusur hiçbir acı ve zarar veren bir etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin çirkin ve kusurlu olmakla birlikte asla acı veren bir ifadesi yoktur. O halde tragedya komedyadan ahlaki özellikleri ve mimetik obje yönünden ayrılır. Gerçi komedya gibi tragedya da eyleme dayanır. Ama tragedyanın dayandığı eylem belli özellikte bir eylemdir. Bu özellikler karakter ve düşüncede kendini gösterir. Yani trajik eylem, belli bir insan karakterini ve düşünme tarzını yansıtır. O halde karakter ve düşünce, trajik hareketin iki motifi olarak ortaya çıkar. Kişiler eylemlerinde bu iki motife uyarak ereklerine ulaşırlar veya ulaşmazlar. Bütün eylemin gidişini bu iki temel motif belirler. Şimdi bu motiflerin belirledikleri trajik eylem, somut olarak nasıl bir eylemdir? Her korku ve dehşet yaratan eylem trajik midir? Bu çok önemli soruyu Aristoteles enine boyuna araştırır. Bu araştırmayı karşılaştırmalı olarak yürütür. Şimdi, şairin ortaya koyduğu taklit eserleriyle uyandırdığı korku ve acımadan doğan haz duygusunu hazırlaması lazım geldiğine göre, bu haz duygusunu uyandıracak etkiyi hikayenin kendi içinde saklaması gerektiği açıktır. Hangi çeşit olaylar korku uyandıran ve hangi çeşit olaylar acıma uyandıran olaylar olarak anlaşılmalıdır. Şimdi bunu araştırmak istiyoruz. Zorunlu olarak bu gibi eylemler ya birbirleriyle akraba olan ya da birbirine düşman olan veyahut da birbirine ne akraba ne de düşman olan kişiler arasında meydana gelir. Bir düşman düşmanına saldırırsa, ister bunu gerçekten yapsın, isterse sadece buna niyet etmiş olsun, böyle bir eylem uyandırdığı acı duygusunun dışında ne korku ne de acıma duygusu uyandırır. Aynı şeyi birbirlerine ne akraba ne de düşman olan kişiler arasında meydana gelen eylemler içinde söyleyebiliriz. Fakat böyle acı veren bir eylem birbirleriyle akraba olan kişiler arasında meydana gelirse, örneğin kardeş kardeşi, oğul babayı, ana oğlu veya oğul anayı öldürür veya bu niyeti besler veya bu çeşitten bir şey yaparsa, işte bu eylemler tragedyanın araması lazım gelen eylemlerdir. O halde tragedya kahramanları birbirlerine yakın akrabalık bağıyla bağlıdırlar. Trajik etkinin kaynağı bu yakın akrabalık bağı olmuş oluyor. Bu akrabalık bağlılığı aynı zamanda bir moral değerleme ile de beslenmelidir. Tragedya, korku ve acıma duyguları uyandıran eylemleri taklit etmelidir. Bu tragedya denen sanatın özelliğini teşkil eder. Buna göre de tragedya şairinin yapacağı şey şudur. Ne erdemli kişileri mutluluktan felakete düşmüş olarak göstermeli, çünkü böyle bir hal korku ve acıma değil, tersine yalnız şiddet uyandırır, ne de kötü kişileri felaketten mutluluğa ermiş olarak göstermeli. Çünkü böyle bir şey asla trajik olmayan bir şey olurdu. Çünkü tragedyanın hiçbir isteğini yerine getirmez, ne ahlaki tatmin, ne acıma, ne de korku uyandırır. Bundan başka çok kötü olan bir kimsenin de mutluluktan felakete düşmüş olarak gösterilmemesi lazım gelir. Çünkü böyle bir olay her ne kadar adalet duygusunu tatmin etse de ne korku ne de acıma duygusu uyandırır. Çünkü acıma layık olmadığı halde ıstıraba uğramış bir kimse karşısında duyulur. Korku da ıstırabı çekenle kendi aramızda bir benzerlik bulmamızdan doğar. O halde tamamen kötü olan birinin mutluluktan felakete düşüşü ne korku ne de acımı uyandırır. Geriye yalnız bir kimse kalıyor. Bu yukarıdaki her iki tipin ortasında bulunur. Ne ahlakiyeti ne adalet bakımından ne de kötülük ve ahlaki düşkünlük yönünden olağanüstüdür. Tersine o herhangi bir suçla suçlanmış olan kimsedir. Oedipus ve Tiestes ve o nesillerin tanınmış öteki kahramanları gibi büyük bir şerefe sahiptir, mutlu bir hayat yaşar. Görüldüğü gibi Aristoteles bir yandan trajik eylemin kahramanlarını trajik etki yönden birbirleriyle karşılaştırıyor, öte yandan da yine psikolojik olarak bu etkinin motiflerini araştırıyor ve bu motifleri etik alanında buluyor. Sonunda tragedya tamamen bir etik sanat olarak belirleniyor. Onu ilk planda ilgilendiren bu moral yandır. Bu moral belirleme herhangi bir suçla suçlanmış olma sözünde tam objektivasyonu elde ediyor. Ama neden trajik kahraman böyle bir suçla suçlanıyor? Onun kader ile olan ilgisi nedir? Tragedyanın moral anlamının dışında bir metafizik anlamı yok mudur? Aristoteles bunlar üzerinde durmuyor. Sadece onun etik değerini belirlemekle yetiniyor. Tragedyanın varlığı gerekli bir elemanı da olağanüstüdür. Burada ele aldığımız konu bir eylemin taklide dayanan tasviridir. Bu eylem yalnız tamamlanmış bir eylem olmayıp aynı zamanda korku ve acıma duyguları uyandıran olayları da içine alır. Bunlarsa her şeyden önce olayların beklenmedik bir anda birbirlerini kovalamasıyla ortaya çıkar. Böylece de olağanüstü meydana gelir ki bu tragedyanın en etkili elemanıdır. Olağanüstünün böyle etkili bir eleman olacağı tabii bir şeydir. Çünkü belirlenmiş olaylar ve hareketler hiçbir zaman sarsıcı bir etki yapamazlar. Bekleyişimizi uyarlar. Yalnız bu olağanüstü elemanın da hem ahlaki hem de sanatsal bir eleman olarak düşünmek gerekir. Şimdi bu motiflerin yönettiği ve belirlediği bir dramatik eyleme dayanan tragedya sanatında bir analiz yapılacak olursa onun altı elemanının olduğu görülür. Buna göre de bir tragedyanın altı elemanı olduğu ortaya çıkar ve bu elemanlar tragedyayı belli bir şiir türü olarak karakterize eder. Bunlar hikaye, mitos, karakter, dil, düşünceler, dekor ve müziktir. Bunlardan ikisi dil ve müzik taklit araçlarını, birisi dekor, taklit tarzını ve geri kalan üçü de hikaye, karakter, düşünceler, taklit objelerini teşkil eder. Tragedyanın sahip olduğu bütün elemanlar bunlardır. Bu elemanları yalnız bazı tragedya şairleri değil, tersine bütün tragedya şairleri kullanır. Çünkü her tragedya dekora, karaktere, bir hikayeye, dile, müziğe ve düşünce birliğine dayanır. Her ne kadar bu altı eleman bütün tragedyalarda ortaksa da bunlar arasında önem bakımından bir öncelik ve sonralık ayrılabilir. Bu elemanlar arasında en önemlisi olayların birbirleriyle bağlanmasıdır. Çünkü tragedya kişilerin değil, tersine onların eylemlerinin mutluluk ve felaket içinde geçen bir hayatın taklididir. Mutluluk ve felaket eyleme dayanır ve hayatımızın ereği ise eylemdir. Yoksa eylemin dışında olan bir şey değil. Karakter bakımından biz ya şu ya da şu özellikteyiz. Eylem bakımındansa ya mutluyuzdur ya da mutlu değilizdir.